Ayrım 28.
Bir ötekini tamamlar. Türkiye'nin aydınlık yarınları işte bu mücadeleden doğacaktır. Ve güçlü sahipleri vardır bu kavganın. Laik devrimin sahipleri kimlerdir? Önce bir gerçeğin altını çizelim. Türkiye'yi yönetenler, askeri yetkililer de içinde olmak üzere 1970'li yılların sonuna doğru Türkiye'de din birleştirici rol oynar, din gerekir biçiminde özetlenebilecek açık bir hükme varmışlardır. Aslında bu stratejik tavrı egemen sınıfların sivil kesimleri daha İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde belli etmişlerdi. Askeri bürokrasinin de bu tavra katılması özellikle 1980'li yıllardadır. Liselere varıncaya değin zorunlu din dersi koymaktan başlayarak bütün olup bitenler bunun bir kanıtıdır. Bu yapılırken Atatürkçülük şarkıları da sürdürülmüştür doğaldır ki. Oysa Cumhuriyeti kuranlar devrime ümmetten millete geçişin bir aracı olarak bakmışlardır. Din bir ümmet toplumunda birleştirici ve gereklidir. Milletleşme sürecinde ise feodal bir ideoloji olarak ayak bağıdır. Birleştirici değil, bölücüdür. İşte bu nedenledir ki ümmetten millete geçişin devrimci uygulayıcıları olarak dinsel ideolojiyle kesin bir hesaplaşma içine girmişlerdir onlar. Bunun gibi Cumhuriyet'in kurucuları laikliği sıradan bir din ve siyaset ayrımı olarak anlamamış. Orta Çağ'ın dinsel ideolojisine karşı bir ideolojik ve kültürel devrim olarak benimsemişlerdi. Eğitimi birleştirmenin yaşamı doğaüstü kavramlarla açıklayan bütün din dogmalarını zihinlerden temizlemek için kesin ve kapsamlı bir ideolojik mücadele yürütülmesinin anlamı budur. Vicdanlarda kalmalıydı din. Ayrıca nüfusunun önemli bir bölümü Alevi olan bir ülkede laiklik bu açıdan da gerekliydi ve üstelik birleştirici bir role sahipti. Öyleyken niçin bu tavır değişikliği? Din gereklidir tavrı 1960'larla yükselişe geçen işçi sınıfı ve demokrasi hareketine yerleşik düzenin sahiplerinin bir tepkisidir aslında. Egemen sınıflar dinsel ideolojiyi Türkiye'nin yenileşmesi akımına karşı bir dalga kıran olarak değerlendirmişlerdir. Büyük burjuvazinin ve devletin merkezi güçlerin ideolojisi İslam değildir kuşkusuz. Ne var ki onlar bin yıllık kökleri olan İslamcı ideolojiyi geniş halk kitlelerini statükonun denetiminde tutmanın aracı olarak göndermektedirler. Bunu yaparken zaman zaman bir çelişmeye de düşmektedirler. Bir yandan ideolojik planda dine sarılırken, öte yandan bu ideolojinin siyaset alanına yayılmasını, giderek iktidara adaylığını koymasını bir noktadan sonra irtica hortluyor savıyla şiddete başvurarak ezme çabaları içine girmektedirler. Oysa hortluyor denen irticanın başlıca sorumlusu, kendisi bir irtica olan özgürlükleri lüks sayma, solu ezme, dini bir dalga kıran olarak kabul etmedir. Budur asıl irtica. Din dersleri zorunlu kılınmasa, Kur'an kursları ve İmam Hatip okulları ağıyla eğitimin birliği ortadan kaldırılmasa, fabrika bahçelerine ve askeri birliklerin içine değin cami ve mescit yapılması yüreklendirilmese, bir devlet politikası olarak dine dalga kıran rolü tanınmasa, o yakınılan irtica bu boyutlara hiçbir zaman ulaşamazdı. Cumhuriyetin üzerine kurulu olduğu ideolojik mevzileri göz göre göre terk edip, arkasından da zabıta önlemleri, hapis ve resmi terörle dinin siyasal tekelleşmesini durdurmaya kalkmada ne içtenlik vardır, ne çağdaşlaşma amacı, ne demokrasi, ne de ülke yararı. Din, Türkiye'de birleştirici değildir. Maraş, Çorum, Sivas, Malatya olaylarının yaşandığı, nüfusunun önemli bir bölümü Alevi olan bir ülkede din nasıl olur da birleştirici bir rol oynayabilir? Laikliğin Türkiye'de ayrıca bu açıdan da birleştirici bir role sahip olduğu, Cumhuriyeti kuranlarca da haklı olarak sık sık belirtilmiştir. Dinin ümmetçi olması ve doğası bakımından feodal parçalanmaya zemin oluşturması bir yana, zorunlu din derslerinde görüldüğü gibi uygulamada kaçınılmaz olarak bir sünnet tahakkümüne varması da onun bölücü rolünü sergilemektedir gözler önüne. Ayrıca İslam ideolojisinden kaynaklanan hoşgörüsüzlük ve bağnazlık, Maraş'ta ve benzeri görüldüğü gibi bölücülüğü kanlı boyutlara ulaştıracak olayları her zaman ateşleyebiliyor. İslam'ın ne menen birleştirici olduğuna dışarıdan verilecek örnekler ise her türlü çağdaş düşüncenin susturulduğu Mollalar İran'ı ile her mezhebin birbiriyle boğazlaştığı Lübnan'dır. Din, Türkiye'de birleştirici değildir. Sanayileşmek, giderek çağdaşlaşmak isteyen bir toplum için gerekli olan din değil, bilimdir. Bilim ile din bağdaşmaz. Bağdaştırma çabaları ise olsa olsa mizaha konu olur. Nitekim olmaktadır. Bunlar birbirlerini tasfiye etmek zorunda olan ideolojilerdir. Bu bir gerçek. Ancak modern demokratik toplumun bir başka gerçeği daha vardır. O da düşünce ve vicdan özgürlüğüdür. Hiç kimseye düşüncesi, dinsel inancı, ibadeti yüzünden baskı yapılamaz. Hele modern devlet böylesi bir terörün aracı olamaz. Birleştirici harç, özgürlükler ve demokrasidir ancak. Yapılması gereken, cumhuriyetin temellerinden birini oluşturan laikleşme yönündeki ideolojik kültürel devrimde ısrar etmek ve dine karşı bilimi savunmak. Ancak bu çabada ikna dışı yöntemleri ve cezalandırmayı reddetmek, gönülleri incitmemek, herkesin düşünce ve inancın açıklamasına saygı göstermektir. İdeolojik sorunlar, ideoloji dışı araçlarla, şiddet ve cezalandırma ile değil, hoşgörülü bir ideolojik mücadele ile çözülebilir, çözülmelidir. Toplumun sürekli şiddetle eğilip bükülmesine son verilmelidir. Çünkü Türkiye'nin insan malzemesi tahrip edilmektedir bu yoldan. Laik devrimin sahipleri kimlerdir? Başta kadınlar ve emekçiler. Çünkü bir şeriat devletinde o kanın altına ilk gidecek olan onlardır. Her ikisi için de hatırlatacaklarımız var. Daha önceki bir bölümde İslam'ın Kur'an'dan başlayarak kadın hakkındaki görüşünü açıklamıştık. İslam herhangi bir kuşkuya yer vermeyecek biçimde kadını erkekten aşağı görmekte ve yarım insan olarak bakmaktadır ona. Kadın, erkeğin istediği zaman boşadığı, istediği zaman geri aldığı, gerekirse dövdüğü bir mal gibidir. İyice örtülmeli, evine kapanmalı, kapısından içeriye yabancı bir erkeğin adımını atmasına izin vermemelidir. Kadının başta gelen görevleri evine bakmak, çocuk yetiştirmek ve kocasına boyun eğmektir. İşte bu dar ve eşitsiz çerçevenin tutsağıdır kadın bir Müslüman toplumda. Cennet anaların ayakları altındadır diye buyurmuştur Efendimiz gibisinden iddialarla gözlerden saklanabilecek bir çirkinlik değildir bu. Kaldı ki o analar cennette bile erkekleriyle eşit değildir. Her şey bir yana, kutsal kitabında kadınlar için dövün diye kocalara yetki veren bir dinin kadınlara saygıyla baktığını kimse söyleyemez. Kur'an'da bu ayet, Nisa suresi 34, bulundukça hiçbir Müslüman başkalarını aptal yerine koymadıkça dinin kadınlara eşitçi bir açıdan yaklaştığını ileri süremeyecektir. Varsa bizzat Tanrı'nın kendisi bu yolu kapamıştır ona. İslam'ın kadına bakış biçimi onun en çok göze çarpan kamburudur. Bu bakışın İslam dünyasında kimi inanç ve tarikatlarca hafifletildiği, hatta reddedildiği de bir gerçektir. Örneğin, özellikle Anadolu Aleviliğinde ve Bektaşilikte kadına böylesi ilkel bir yaklaşım yoktur ve kadın erkek eşitliği kabul edildiği gibi uygulanır da. Ancak birer istisnadır bunlar. Kimi sünni tarikatlarda söz konusu katı ve eşitsiz anlayış bugün de sürdürülmektedir. Bir Nurculuğu, bir Süleymancılığı az buçuk karıştırmak yeter bir bilgi verir. Kimi tarikat mensuplarının büründüğü soytarı kıyafetine aldırış etmeyerek, düzgün ceket ve pantolonlarına kravat da ekleyip, kendisine sözde uygar bir hava veren bir Süleymancı'nın, kadınların eğitimini sadece Kur'an'la sınırladığını, modern giysisinin içinde böylesi dar bir kafayla dolaştığını biliyor musunuz? Kadın hakları, kadın erkek eşitliğiyle çalkalanan bir çağda İslam'ın tablosu bu. Ne var ki İslam dünyası 19. yüzyılın sonlarından başlayarak başka modern yeniliklerin yanı sıra kadın hakları, bu arada kadın erkek eşitliği yolunda büyük mücadelelere de sahne olmuştur ve bugün de olmaktadır. Türkiye, Mısır, Tunus ve benzeri ilk akla gelen örneklerdir. Konuyu bizdeki gelişmelerle sınırlayıp birkaç önemli noktanın altını çizmek gerekirse şunları söyleyeceğiz. Osmanlı Sultanı II. Mahmud, yenilikler yolunda ilklerin öncülüğüdür bilindiği gibi. İlk nüfus sayımı da o gerçekleştirir. Ancak yalnızca erkek kullarını saydırarak. Demek oluyordu ki hünkârın topraklarında kadın Osmanlı yurttaşı yoktu. İyi Fransızca bildiği için dönemin Fransız dergi ve gazetelerine abone olan, elçiliklerdeki balolara katılan, erkekler için rüştiyer, ortaokul, öğretmen okulları, mülkiye açan Sultan Abdülmecit'in ise kadın hakları için yaptığı tek yenilik, onların devlet-i âliye uyruğundan sayılıp 1839'da nüfusa geçirilmeleriydi. Buralardan çıkılır yola. Bir tarihten sonra basında Nisa taifesini anımsar. Kadın konusunu ele alır. Kuş bir kanatla nasıl uçamazsa bekai nesil dahi yalnız erkekler yahut yalnız kadınlar ile mümkün olmaz. Belki umumun üzerinde erkek cinsi kadın cinsine nispet olunca daha akıllıdır diyerek görüş bildirir. Bu konuda içten ve inançlı bir uğraş veren Namık Kemal de ne zamana kadar valideler kızlarını satılık meta gibi senelerce her gün bir esirci bakışlı görücünün önüne süreceklerdir. İntibah, intibah. Uyanın, uyanın diye haykırmaktadır. Bu uyarı 30 yıl sonra da olsa kadınların bir bölümünce değerlendirilmiş olacak ki 1899'da kadınların çıkardığı bir gazetede namus ve terbiyenin gereği kadınların yalnızca evde oturup dışarıya çıkmaması yahut çıktıklarında sıkıca örtülmesi değildir diyebilmişlerdir. İkinci meşrutiyetle 1908 oluşan özgürlük ortamında büyük kent kadınlarının peçeye baş kaldırısı görülür. Arkadan da bizzat iktidardan tepkiler gelir. Yine de İttihat ve Terakki'nin inançlı uğraşlarıyla kadınların öğretmenlik dışında kimi kamu kuruluşlarında görev almasının yolu açılır. Ne var ki kadını ikinci sınıf yurttaş sayan temele dokunulmaz. Gerçi 1917'de İttihat ve Terakki iktidarında çıkarılan Hukuku Aile Kararnamesi kimi haksızlıkları biraz olsun törpülemek ister. Örneğin çok karılığın uygulanabilmesinin ilk kadının izne bağlanması gibi. Öyle de olsa iddiacıların çıkardıkları bine yakın kanun içinde şimşekleri en çok üzerine çeken, en çok eleştirilen budur. Ve iktidar değişikliğinde ilk kaldırılan da o olur. Kadını ikinci sınıf yurttaş olmaktan cumhuriyet kurtarır. Laik Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirir bunu. 1926 tarihli Medeni Kanun ile kadın erkek tüm yurttaşlar, kadın erkek eşitliği temelinde uygar bir yaşamın gereği olan yasal haklarına kavuşur. Kadın için eksik kalan siyasal haklarda 1930'da belediye meclislerine seçme, seçilme, arkasından da 5 Aralık 1934'te kabul edilen kanunla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye seçme ve seçilme hakkı sağlanarak tamamlanır. Bir İslam ülkesinde bir bakıma devrimdir bunlar. Sadece bunlarla kadının kurtuluşu mümkün müydü? Elbette hayır. Sosyal düzenin temelinde köklü değişikliklere gidilmedikçe, yani emekçi erkeğin yanı sıra emekçi kadın içinde eşitsizliğe yol açan kapitalizmin kanunları yürürlükte kaldıkça, hele hele toplumun hücrelerine sızmış ve her kadının aleyhine işleyen feodal ahlak ve onun toplumsal temelleri yıkılmadıkça, bu yenilikler düşmanlarını her zaman bulacaklardı karşılarında. Aydınlığın önüne karanlık dikilecek, ileriye atılmış adımlar çelmelenecekti. Nitekim bu olmuştur Türkiye'de, bu olmaktadır. Ne yazık ki günümüzde 90 yıl önce kadın erkek eşitsizliğinden söz eden ve örtülmenin namus ve şerefin korunması demek olmadığını ileri süren Osmanlı'nın kimi torun çocukları, Meriç Karacaovalı'nın yerinde deyişiyle onlardan daha geriye programlanıp ortalara salıverilmişlerdir. Örtünme, yobazlarca hala hararetle savunulmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kadın heyecanıyla yaşar. Kalpler değişkendir. Aynı noktada durmaz. Kadın ruhu bensiz bir nehirdir. O nehre malik olabilmek için onu bentlemek lazımdır. İşte örtü budur. İstanbul'da bir üniversite öğretim üyesi olan bir kişinin sözleri bunlar. Yani kadını örtmezsen sapar. Tinetinde bu var demek istiyor Hazret. Kafa bu olunca kadın sesi kulak zinası, el sıkışma el zinası olacaktır. Kadını aşağılamaya bakın. O halde kadın örtünmeli ve evinden dışarıya çıkmamalıdır. Hele çalışma yaşamına haşa, hiç atılmamalıdır. Böyle olmazsa başımıza büyük felaketler gelebilir. Kadın kötü yollara düşer, aile yıkılır. Örtünmenin simgesi de türban. Ne var ki akla gelen önemli sorular var bu konuda. Kur'an'da erkeklerin kadınlara saldırmaması, kadınların da erkeklerin cinselliklerini kışkırtmaması için kurallar getirilmiş. Tesettürün amacı bu. Aracı da türban değil, cilbap. Yani tepeden tırnağa örtünme. İslamcı genç kızlarımız tepeden tırnağa örtünmezler, yani cilbap giymezlerse Kur'an'daki buyruklara uymuyorlar demektir. Ve doğal olarak günah işliyorlardır. Kur'an'da sadece baş ve boyun örtülmesi diye bir tanım yok. Türban ya da başörtü takmakla Kur'an'da yazılı İslamcı kurallara uyulmuş olmuyor. Ya ne oluyor? Özünde toplumu giderek kadını çağın dışına ve gerisine atmak isteyen gerici bir siyasal eyleme aracılık edilmiş olunuyor. Konunun özeti bu. Hatırlatmaya gerek yok. Bu yıl türban, gelecek yılda cilbap ve sarık. İşin tuhaf yanı, İslam'da yalnız tesettür yok. Yaşam biçimiyle ilgili başka kurallar da getirilmiş. Örneğin, Kur'an faizi yasaklamış durumda. Ancak Suudi Arabistan kökenli kimi İslamcı bankalar faiz yerine kar payı ortaklığı diye üleşmeye gidiyorlar. Doğaldır ki adı hile-i şeriyedir bunun, yani sahtekarlık. Türban konusunda genç kızlarımızı savaşa sürenler İslam'ın yasakladığı faiz karşısında niçin kuralı uygulamazlar da Allah'ı aldatmaya kalkarlar? Öte yandan faiz yasağını hile-i şeriye ile savuşturma mümkün olduğuna göre neden aynı yol tesettür içinde kullanılmaz? Toplum tedirgin edilirken genç kızlarımızın da bilinçleri çarpıtılıp saptırılır. Neden bu farklılık? Ancak asıl yanlışlık Türkiye'deki eğitimin yapısında. Eğitim düzenimiz Cumhuriyet'in laiklik ilkesinden saptırılmış. Öğretim birliği ilkesi de yok edilmiştir. İmam Hatip okulları meslek okulu kimliğinden uzaklaştırılıp liseye dönüştürülmüş, kapıları üniversiteye de açılmıştır. İmam okullarına kız öğrenciler de alınmaktadır. Bugün devlet dairelerinin ve resmi görevlerin azımsanmayacak bir bölümü, işte böylesi medrese eğitimi görmüş olanlarla doludur. Bunlar Kafalarına takmasalar da türbanlı ve feslidirler. Devletin okullarında başlarında görünmez türbanla yetiştirilen kızlarımızın üniversitelerde bu anlayışlarını dışa vurmalarını aramaları kadar doğal bir sonuç yoktur. Türkiye'de 12 Eylül'de daha da hızlanacak biçimde irtica devlet eliyle desteklenmekte ve devlet hazinesinin bütün olanakları bu yolda kullanılmaktadır. Yapılacak iş, devleti gericilerin destekçisi ve yuvası olmaktan kurtarmaktır. Bütün bunların yanı sıra devlet katında Kadın Statü ve Sorunları Başkanlığı kurarak milli görüş doğrultusunda ve Müslüman Türk kadın modeli dokunmak etiketi altında aslında kadını toplumdan ve yaşamdan çekip almak, ailede erkek egemenliğini, kadın erkek eşitsizliğini yeniden yasallaştırmak için girişimler vardır. Ünlü Türk İslam sentezi elini buraya da atmıştır ve atması da doğaldır. Alman faşizmi kadına 3K adıyla 3 şey ayırmıştı. Kirkçe, kilise, küke, mutfak, kinder, çocuk. Bizim kadınlarımız için de düşünülenler başka değil. Cami, mutfak ve çocuk. Mide bulandırıcı bir benzerlik. Özetle, kadın konusunda geriye gidişin, daha açık bir deyişle irtica ve karşı devrimin devlet içinde yasallaştırılması çabalarına olanca hız verilmiştir 80'li yıllarla beraber.